Ayrım 19.
Arıyor da arıyor onu yelkenlerin boyuna. Babamın çocuğu olduğumu ben de çocuklarımı göstermek isterim. Her gelecek zamana da şimdiki zamanı göstermek isterim. Böyle söyledi Zerdüşt. Gezgin ile Gölgesi. Der Wanderer und sein Schatten. 1879. Anlayacaksın gölgeyi sevdiğimi, ışığı sevdiğim gibi. Böylece yüzün güzelliğini, söylevin açıklığını, niteliğin sağlamlığını, iyiliğini ortaya koyuyor. Bu yüzden ışık gibi gereklidir gölgede. Birbirinin atışanı, yarışanı değil onlar. El ele vermiş, işli dışlı, gönüldeştir onlar. Bir çekilmeye görsün ışık, yayılır gelir ardından gölge. İçinde 350 küçük yazı, özdeyiş bulunan bu yapıtın belli bir konusu yoktur. Yazarın değişik konulardaki düşüncelerini alaylı, iğneleyici bir dille anlatır. Yazar bu yapıtta kendinden önceki çağları, kendi çağını, gelecek zamanları ilgilendiren sorunlar üzerinde durur. Bütün sanat dallarından dine, hukuka, felsefeye, ahlaka, metafiziğe değin birçok sorunu ele alır. Bir olur çok ağır başlı bir dil kullanır, bir olur işi düpedüz alaya alır. Nietzsche'nin bütün renkliliği, değişiklikleri, daldan dala sıçrayışları, uçarılığı bu yapıtta görülür. Gezgin ile Gölgesi'nde yazarın sanatçı anlatımının ağır bastığı, Alman dilinin bütün kıvraklığı, kavramlarının sınırlarının genişletişi, yeni anlamlar buluşu ortaya çıkar. Söyleyişi genellikle uçarı, sorunlara bakışı alaycıdır. İnsanla ilgili bütün olaylar, sorunlar, umutlar, sıkıntılar, acılar, alaylar, öfkeler çok renkli bir söyleyiş içinde işlenir. İnsan alaya mı alıyor, bilimsel bir açıdan olaylara bakarak açıklama, yorumlama mı yapıyor anlayamaz. Yapıtın tek belirli yanı bir bütünlük içinde insan sorunlarını içermesidir. Her sayfada bir insan sorunu ortaya çıkar. Nietzsche öteki yapıtlarında olduğu gibi bunda da insan sorunlarını çok değişik açılardan ele alır. İnsana kendi davranışları, eylemleri içinde bakar. İnsan eylemlerinin akışı içindeki değişik tutumları ile bir bütünlük gösterir. Yapıtın en derin, en renkli bölümleri insan sorunlarının yoğunlaştığı yerlerdir. Yazar bu yapıtta genellikle insana iki ayrı açıdan bakar. Bunların biri felsefe, öteki sanat açısıdır. İkisinde de ilk bakışta pek sığ görünen bir derinlik vardır. Sorunlar çok değişik, çok dağınıktır. Ancak hepsi de derinlemesine inince insan üzerinde yoğunlaşır. İlk bakışta bu yoğunlaşma renkliliğin, dağınıklığın çokluğu içinde pek anlaşılmaz. Yazarın gezgin dediği, insanla ilgili değişik sorunlar, eylemler, davranışlar üzerinde dolaşan bir düşünür örneğidir. Yazı gezginle gölgesi arasında yapılan bir ikili konuşma ile başlar. Yine böyle bir konuşma ile biter. Yapıtın dili şiirle düz yazı arası bir anlatım özelliği taşır. Şiire yaklaşan yerlerde derinlik de artar, renklilik de. Bu yapıtta ele alınan konulardan bir de insanın bir eylem varlığı, bir yaratıcı güç kaynağı olarak geleceğe bakışıdır. İnsan bugünden çok gelecek için çalışan, düşünen, davranan, tasarlar, taslaklar yapan bir varlıktır. Onun yüzü geçmişe değil, geleceğe dönük olmalıdır. Gezgin ile Gölgesi daha çok bir sorunlar kalabalığı, değişik türde olan konular dizisidir. Ancak ele alınan konular belli bir çözüme vardırılamaz. Onlarla ilgili düşünceler, görüşler ortaya atılır. Kimi övülür, kimi alabildiğine yerilir. Tiksinirim yalnızlıktan, senin geceden tiksindiğin gibi. İnsanları severim ben, onlar ışığın çocuklarıdır. Kıvranırım aydınlıktan dolayı. Onun gözünün içindedir kişilerin bütün öğrendikleri, buldukları, tükenmeyen öğrenişler, buluşlar. Her sözün bir kokusu vardır. Sözlerle kokular arasında görülen uyumun, uyumsuzluğun kaynağı da budur işte. Kitap yazmak isteyen bir yazarı okumak istemem ben. O bir kitap yazmak istedi, oysa düşünceleri umulmadık bir kitap oldu. İnsanlar daha iyi görmek için değil, daha çok parlamak için itinirler ışığa doğru. Kimin önüne ışık saçılırsa ona seve seve bir ışık değeri verilir. En kendini beğenmiş bir kimsenin kendini beğenmişliğe karşı alçak gönüllülük taşıyan bencilliği, onun kendini doğada, evrende insan olarak duymasından dolayıdır. Atılmazdık inançlarımız uğrunda böyle yarımlara, yanmazdık böyle. Çünkü pek öyle bağlı değiliz onlara. Kim bilir, belki de inançlarımızı değiştirebiliriz diye yapıyoruz bunu. Yiğitlik, evrende başkalarıyla yarışa tutuşmaksızın, başkaları karşısında görülmeye değer büyük işler başarmaya dayanır. Yiğit yalnızlığı aşılmaz olan yöresinin kendi özünde taşır. Gittiği yere götürür. Ev bitince iskele kaldırılmalıdır. Her parlayan altın değildir. Özlü parıltı en soylu madenlerde olur. Düşmanın canını okumak için görünüşle yetinmek üstünlük sağlamaz. Olduğundan daha çok geçerlilik isteyen insanın biraz da değeri olmalı. Böyle bir insanın değeri ancak alışılagelenlerdir. Anlayışlı olan kişinin yapacağı tek iş barışseverliğini ortaya koymaktır. Buna bir de olmayı katlamalı. Bir erkek gibi budala diyor kadınlar. Bir kadın gibi aşağılık diyor erkekler. Budalalık kadında kadınca olmayandır. Her kadının gönlünde yaşayan bir kurbanı vardır. O kurban kocası olmazsa kadının yaşamı pek mutlu geçmez. Denge ilkesi bir topluluğa onun soygunculara karşı koruyacağına söz veren güçlü kimse soyguncu ile eş güçtedir. Ancak ikincisi kazancını birincisinden başka türlü bir yolla sağlar. Başka deyimle kendini kurala uygun olarak topluluğa sunar. Bunu bir takım açıklamalarla yapar. Soyup soğana çevirmekle değil. Uzun süre ticaret yapan bir kimseyle bir korsan arasında da buna benzer bir ilinti vardır. Yalnız o bu işin övüldüğü yerlerde başka işler yapardı gerçekten. Bir ticaret ahlakı bile akla şu korsanlıktan daha uygun olmaktan öteye geçemez. Böylece ucuz ne varsa satın almak, değer taşımayan işlere girişmeyi değerli göstermek, sonra elden geldiğince yüksek bir karşılıkla satmak. Bundan çıkan sonuç şudur. Bir güçlü kimse soyguncuya karşı direnmek için söz verir. Güçsüzler ise bunda bir yaşama imkanı olsun diye isterler. Ya onlar da işlerde bir gücün çevresine toplanacaklar ya da en güçlü bir kimseye bağlanacaklar. O kimseyi kendi çıkarı için uyacaklar. Son deneme birinciye yeğe görülür. Özgür istenç öğretisinin uyduları ceza verebilir mi? Uğraşlarından ötürü düzene koyan, cezalandıran insanlar her durumda kendi eyleminden sorumlu bir suçlunun olup olmadığını, varsa bunun bilerek mi bilmeyerek mi suç işlediğini, dış etkiler yüzünden bunu bir baskı altında mı yaptığını öğrenmeye çalışırlar. Böyle bir kimse cezalandırılır. Ancak kötü nedenleri daha iyilerine yeğe gördüğünden dolayı cezalandırılır. Onların kötü olduğunu bilmeliydi. Böyle bir bilginin olmadığı yerde insan yaygın bir görüşe göre özgür değildir, sorumlu da değildir. Ancak onun bilgisizliği, söz gelişi, yasaları bilmeyişi, geçerliliği olan bir öğretime göz göre göre aldırmayışından ötürüdür. O kendisi için gerekli olanı öğrenmek istemediğinden, kötü nedenleri iyilerine yeğe gördüğünden, bu kötü seçmesinin sonucu ortaya çıkan suçun cezasını çekme gereğinde kalır. O akılsızlığı, duygusuzluğu yüzünden daha iyi nedenleri görmemişse ceza verme yoluna gidilmez. Söylendiği gibi onu seçme yanıltmış, bir hayvan gibi eylemde bulunmuştur. İyi bir aklın bile bile yaptığı yalanlama şimdi bir sanıdır. Ancak cezayı gerektiren suçlarda ortaya çıkar. Yalnız bir kimse bile bile neden akılsız olsun ya da olma gereğinde kalsın? Terazinin gözleri iyi ve kötü nesnelerle doluysa yargı nereden geliyor? Hak iki eş durumda olan kimseler arasındaki anlaşmalara dayanır. Anlaşmayı yapanların gücü ancak böyle sürüp gidebilir. Ya birbirine denk olurlar ya da benzer. Hakkı anlayış gücü yaratmışlar. Bunu da eş güçler arasındaki savaşa, yararsız tüketime son vermek için yapmıştır. Bu iki takımdan biri ötekinden daha güçsüz olursa sonuç kesinleşir. Yoksa ortaya bir uyduruk çıkar ve hak yok olur. Alınan sonuç doğrulukla alınandan ayrı değildir. Şimdi uyduların gücü boşuna tükenmesin diye onları korumak için üstün gelenin yüce bir buluşu vardır. O da bir öğüttür. Çok defa uyduların durumu eşit güçte olanlarınkinden daha iyidir. Hak durumları akıllı davranmayı öğütleyen ancak erekleri olmayan sürekli araçlardır. Düşmanın sevincini açıklama. Düşmanın sevinci çok defa kendisine karşı bile bile kötülük düşünenin sıkıntıya düşmesinden, kıskançlığa kapılmasından, acı çekmesinden doğar. Başkasının uğradığı yıkıma uğrayan kimse kendi kıskançlığını giderir. İmrenme ile onun soylu kardeşi, kıskanç bir kimse başkasının genel ölçüyü aşarak yükseldiğini görünce ya onu alaşağı etmek ya da kendi oraya kadar yükselmek ister. Hani şu iki ayrı davranış biçiminden doğan Hesiodos'un kötü ile iyi iris dediği yere. Böylece eşitlik durumu içinde bir imrenme doğar. Bir başkasına kötü gelen ötekine iyi gelir. İşte bunlar soylu insanların içten duygularıdır. Onlar insan iradesine bağlı olmayan doğruluğun, hakseverliğin yokluk acısını çekerler. Başka bir deyimle onlar insanın tanıdığı doğaca, gelişi güzelce benimsenen bu eşitliği isterler. Eşitliğin neden dengeli olmadığına kızarlar. Başkalarının hakkını tanıma. Tüzenin yani adaletin sürekli gelişimi başkalarının hakkını tanımaya dayanır. O toplum eşitliğine karşı olmayan durumlarda çıkar ortaya. Yasanın önceden yazılmadığı bir yerde şu pek ince eşitlik özü, Şu öne arkaya bakarak senin bana karşı tutumun neyse benim de sana karşı öyledir. Ölçü yapılarak ancak bu durumlarda uygulanır. Buna adalet deniyor. Öç almanın öğeleri. Öç alma sözü çok hızlı söylenmiş bir sözdür. Görünüşe göre bir kavramın, bir duyuşun kökü olarak ondan kaçınılmazmış gibi. İki yüzlü olmak. Her dilenci herkes gibi bir eksiklikten, bir dara düşmekten dolayı ister kişisel ister genel olsun iki yüzlü olur. Öyle yürütür işini. Dilenci kendi eksikliğini duymaz her zaman. Çünkü dilenmekle yaşamak isteyince onu duyarak yapma gereğindedir. Yargıçla yumuşatıcı nedenler. Şeytana karşı namuslu olmalı. Suçlarının cezasını ödemeli diyordu eskilerden birisi. O zaman ona Faust'un başına gelenler anlatıldı. Faust cehennemdedir. Ah siz korkunç adamlar diye bağırdı karısı. Nasıl olabilir bu? O hiçbir iş yapmadı. O zaman hokkasında mürekkebi yoktu. Kanla yazmak bir suçtur. Oysa bunun için güzel bir insan yakılmıyor mu şimdi? Ruhun lağımları. Ruhun da dışkılarını akıtmak için belli lağımları olması gerekir. Buna ya insanlar, karşılıklı ilişkiler, durumlar, ana yurt, evren yardım eder ya da bütün yüksekten atıp tutanlar, ben sevgili çağdaş karamsarlarımızı düşünüyorum, sevgili Tanrı. Bir sessizlik ile derin düşünceye dalma türü. Kolla kendini, senin sessizliğini, derin düşüncelere dalman bir kasap dükkanının önündeki köpeğinkine benzemez. Onu korku ileri, tutku geri götürmez. Birer ağızmış gibi yırtarcasına açar gözlerini köpek. Nedensiz yasak. Nedenlerini bilmediğimiz, söyleyemediğimiz bir yasak yalnız dik başlar için değil, bilgiye susamışlar için de bir buyruktur. Öğrenilmesi için araştırmalar yaptırılır. Neden yasak konuldu diye. 10 buyruğun yasakları gibi ahlaka dayanan yasaklar ancak aklın buyruk altında bulunduğu çağlara uygun gelir. Şimdi öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin gibi bir yasak, yıkımı, yararlılığı bilinmeden daha önceden konacaksa nedensiz bir yasak olacak. Nitelik düşüncesi. Kendiliğinden konuşabilen bir insan için çok kolay yererim ben. Hınç duymam oysa. Az çok bütün insanlardan ayrılırım. Bu da saygı duymam içindir. Bu yüzden sayarım insanı. Adı geçen sevilmeye değer nitelikler çeker götürür beni. Küçük olabilmek. İnsan çiçeklere, çayır biçenlere, kelebeklere, onlara uzanmaktan bir türlü geçemeyen bir çocuk gibi yakın olmalı. Biz yaşlılar o çağları aşmışız artık. Onlara bırakmalıyız bu işleri. Biz onlara olan sevgimizi ortaya dökünce biçici bizden iğreniyor sanırım. Kim bütün iyiliklerden payını almak isterse saatlerce küçük olmayı bilmelidir. Vicdanın içeriği. Vicdanımızın içeriğini çocukluk yıllarında nedensiz, genel ölçüye uygun biçimde kendimizce saygı gösterdiğimiz, korku duyduğumuz kimselerden edinilenler yapar. Vicdan denince şu gereklilik duygusu, bunu yapmalısın, bunu yapmamalısın, şu niçin yapmam gerekir diye sormayan duygu anlaşılır. Çünkü ile niçinle bir işin yapıldığı bütün durumlarda insan vicdana başvurmadan davranır. Bu yüzden de ona karşı çıkılmaz. Yetkili kimse de inanç vicdanın kaynağıdır. Yoksa insanın gönlünde bir tanrı sesi değildir. Ancak insanda birkaç insanın sesidir. Tutkuların üstünlüğü. Tutkularına egemen olan insan pek verimli bir toprak bölümünün sahibi durumundadır. Ormanlar, bataklıklar üzerinde beylik kuran bir sömürgeci gibi. Azgın tutkuların toprağına akıl ürünlerinin tohumunu ekmek yapılması gereken en güçlü görevdir. Baskın çıkma bir araçtır erek değil. Böyle anlaşılmadığı zaman bu verimli toprak üzerinde delice otları, yaban otları yetişir hızla. Dolar her yana. Daha delice olur eskisinden bile. En çok beğenilen erdem. Yüce insanlığın ilk gök katında yüreklilik denen şey erdemlerin en çok beğenilenlerinden biridir. İkinci gök katında adalet, üçüncüsünde ölçülülük, dördüncüsünde bilgelik bulunur. Biz hangi gök katında yaşıyoruz? Sen hangi gök katında yaşıyorsun? Önceden gerekli olan, birdenbire öfkelenmeye, üzüntüye kapılarak aşırı ölçüde kızmaya, çiftleşmeden duyduğu zevke egemen olmayan, ancak başka bir yerde kendi başına buyruk olmaya kalkan bir insan, tarım araçlarını azgın bir ırmağın kıyısında bırakan, korumayı düşünmeyen bir tarımcı gibidir. Gerçeklik nedir? Schwarzert, insan bir yitirmeye görsün inancını, arar durur onu bütün yollarda, söyler çeker onun üstüne çokluk. Pek kötü olduğu da söylenemez hani. Luther, bir melek gibi doğruyu söyledin bugün kardeş. Schwarzert, oysa düşmanların düşüncesidir o. Sana uygulamaya çalışıyorlar. Luther, şeytanın arkasından söylenen bir yalan da böyleydi. Hastalığa hastalık olarak inanma. İlkin Hristiyanlık evrenin duvarına şeytanı çizdi. İlk günahı evrene getiren de Hristiyanlıktır. Onun yaptığı araca olan inanç şimdi en derin köklerine değin sarsıldı. Oysa onun öğrettiği, yaydığı hastalık inancı duruyor. En gerekli havari, 12 havariden biri bir taş gibi kas katı olmalıydı ki üzerine kilise kurulabilsin. Dince yazı söyle. Tanrı'nın bağışı din üzerine konuşacağı konular daha önceden bildirilmezse kimse papazın sözlerine, söylevine önem vermez. İnsanlar Tanrı'nın karşısında güçsüzdür. Papazın konuşmasında ortaya koyduğu gibi alay etme, kendini beğenmişlik, kötülük, hınç, kanılar kargaşalığı, değişme Tanrı'da varsa o da dinsiz bir insan gibidir demek. Güçsüzlerin çoğalması onun dinleyicisi, okuyucusu olmaya bağlıdır. Sözün kısası o insanları dinsiz yapmaya çalışacaktır. İnsan korkusu. Tanrı kendisini ne denli çok insan sayarsa ona bağlılık da o ölçüde azalır. İnsanlar düşüncelerine şu pek sevilisi sevgililerinden daha çok bağlıdır. Bu yüzden kendilerini devlete, kiliseye, Tanrı'ya bile adarlar. Tanrı onların ürünlerine, düşüncelerine ilgi duysa bile yine insan biçiminde düşünülmez. Son zamanlarda onların Tanrı ile araları açıldı. En sofularının ağzından bile şu acı sözler çıkıverdi. Tanrım, beni neden yalnız bıraktın? Alman-Fransız Edebiyatı. Son 100 yılın Alman-Fransız Edebiyatı'nın yıkımışından dolayıdır. Almanlar Fransız okulundan zamanında ayrıldılar. Fransızlar ise daha sonra başka bir deyimle zamanında Alman okuluna girdiler. Büyük Üslup. Büyük üslup, güzelin devce bir başarı sağlaması sonucu ortaya çıkar. İstenmeyen okuyucu. Şu yontulmamış, kaba taslak anlayışlı, beceriksiz okuyucular ne çok sıkar yazarı. Nereye çarpsalar, devrilseler, acı verirler boyuna. Şarap özü yazarlar. Bir takım yazarlar vardır, ne ruhturlar ne şarap. Onlar şarap özüdür ancak. Alevler içinde tutuşurlar, sonra sıcaklık yayarlar. Gece içinde. Birden bastırdı gece, değişti en yakın nesnelerle ilgili duyumlarımız bile. Yasak yollardan dolanı dolanı gelen bir yeldir bu. Bir fısıltı tutturmuş, bir aradığı varmış sanki. Aradığını bulamadığından kızgındır. Bu bir lamba ışığıdır, bulanık, kızıl aydınlığıyla bakar yorgun yorgun. İsteksiz diretir durur gece. Yerinde durmaz, uyanır, çalışan insanın tutsağı. Uyuyanların soluk alışverişleridir bunlar. Bunların gözle görünür uyumudur boyuna dönüp duran. Bir kaygıyı ezgi havası içinde fısıldayan. Biz duymuyoruz onu. Uyuyanların sıkışık yürekleri iner çıkar sessiz. Solu kesilip de gelince ölüm sessizliği. Dinlen biraz sen ey yoksul, acı çekmiş ruh deriz. Her yaşayana böyle baskı altında yaşadığından dolayı sonsuz bir dinlenme dileriz. Gece inandırıyor ölümü. İnsanlar yoksun kalınca güneşten ay ışığı bile yağla geceye karşı savaştığında felsefe çekecekmiş gibi örtüsünü üstlerine. Artık çok iyi anlıyor insan ruh varlığının bu yarı karanlıkta, bu güneşten yoksunlukta nasıl hayatının kuşatıldığını, örtüldüğünü. İstenç özgürlüğü öğretisi. Birinin üzerinde tutkularının biçiminden doğan bir gereklilik durur. Ötekinin ise dinleme, esneklik yani itaatkarlık, alışkanlığı. Üçüncünün üzerinde mantıkçı olan bir bilgi. Dördüncüsünde tutku, taşkın bir günün tadını çıkarma isteği bulunur. İşte onların sımsıkı sarıldığı istenç özgürlüğü bu dört konudan çıkıyor. İpek böceği kendi irade özgürlüğünü örmeye koymuş sanırsın. Durum böyledir işte. Nereden geliyor bu? Bütün insanların kendilerine hayat duygusunun en yüksek olduğu yerde en çok özgür olmaya çalışacakları apaçıktır. Öyleyse söylendiği gibi bir bakıma tutkuda, görevde, bilgide, günün tadını çıkarma isteğinde saklı olan da budur. İnsan güçlü olduğu bir durumda kendini dipdiri duyar. Özgürlüğünün bu ülkesi gerekli mi diye boyuna düşünür durur istemeyerek. İnsan bağımlılığı, akıl dışı olmayı, bağımsızlığı, yaşama duygusunu birlikte bulunan gerekli çiftler diye düşünür. Burada insanın toplumsal, siyasal çevrede yaptığı bir deneme yanlış olarak bütün gerçek ötesi alanlara aktarılıyor. Güçlü adam, özgür adam, sevinçli acının dipdiri duygusu, umudun yüksekliği, isteyişin yüceliği, tiksinmenin güçlülüğü, beylerle bağımsızların buyruğu altında ve oradadır. Evet, bunlar oradadır. Kullar, tutsaklar, baskı, buyruk altında akılsızca yaşarlar. İrade özgürlüğü öğretisi egemen durumda olanların bir buluşudur. İki kez söyleyiş. Ne güzeldir bir konuyu iki katlı anlatmak, ona biri sağ, biri sol olmak üzere iki ayak takmaya kalkmak. Oysa doğruluk tek ayak üzerinde durabilir ancak. Şimdi iki ayakla yürüyecek, dolaşacak. Yeni Diyonşes. İnsan aranmadan önce ışıldağın bulunması gerekirdi. Sayniklerin ışıldağı olması gerekecek mi? Sanıların dağılması. Sanılar gerçekten çok ödeme gerektiren eğlencelerdir. Oysa onların dağılması bir takım kimseler için yalanlanamayan eğlenceden daha çok ödemeyi gerektirir görünüyor. Kendi kendine inanmak. Çağımızda kendi kendine inancı olana pek güvenilmez. Eskiden kendi kendine inanmak yeterliydi. Şimdi ise inanç bulma reçetesi şudur. Esirgeme kendi kendini. Düşünceni inanmaya değer bir aydınlığa çıkarmak istiyorsan ilkin çadırını yak. Ölüm. Ölümle ilgili şu pek kesin görüş yüzünden her hayata biraz daha tatlı, güzel kokulu, hopbalık damlaları karıştırabilir. İmdi siz şaşılacak ölçüdeki eczacı ruhlarınızla ondan çok kötü acı bir ahu damlası çıkardınız. Bütün hayat bu damla diretici olacak. Havanın peygamberleri. Üstümüzde esen yerlerin nereye koştuğunu bulutlar gösterir bize. İşte en uçarı, en özgür ruhlar da belli doğrultular içinde havanın geleceğini böyle bildiricidirler önceden. Oylumda esen yel, bugünün pazarındaki düşünceler gelecek için bir anlam taşımıyor. Eskiden olanlar için taşıyor ancak. Durgun hızlandırma. Yavaş yavaş başlayan bir konu ile çok güç içli dışlı olan kimselerde ağır ağır bir durgun hızlandırma niteliği belirir. Öyle ki akıntının onları nereye sürüklediğini kimse bilemez. Kışkırtmamak. Öyle kötü insanlar vardır ki bir sorunu çözümleme yerine kendilerinin ele aldıkları her şeyi yumak yumak sarar, içinden çıkılmaz bir duruma sokarlar. Bir konunun üzerine eğilmeyi beceremeyen kimse bir eşle de uğraşmak istemez, yakınır işten kurtulmak için. Coşkunlara öğüt. Seve seve sürüklenmek isteyen, kolayca yükseğe taşınmayı dileyen kimsenin ağır olmaması gerekir. Söz gelişi çok öğrenmemeli, bilimle dondurulmamalı. Bu ağırlık yapar. İyi dinleyin coşkunlar. Kendiliğinden gitmek. İnsan kendini bulunca zaman zaman yiteceğini, sonra yine bulacağını bilmeli. Yeter ki bir düşünür olsun. Ayrılık ne zaman acıdır? Anlamak, ölçüp biçmek istiyorsan en azından bir sürecik olsun ayrılmalısın. İlden ilk defa ayrılmışsan kulelerin evlerini açtığını görürsün. Bilginin denemesi. Bilgin olmak için kesin olayları yaşayıp öğrenmek, onların ağızlarına değin girmek gerekir. Bir takım bilginin bu sırada yutulma korkusu da çoktur ha. Bir sevgi tanığı. Biri diyor ki, iki kişi üstüne bir defa bile öyle derin derin düşünmedim. Bu onlara olan sevgimin tanığıdır işte. Demokrasinin ereğiyle amacı. Demokrasi elden geldiğince çok bağımsızlıklar yaratmak, düşünce, hayat türü, kazanç bağımsızlıklarını üzerine almak demektir. Demokrasinin elinde hiçbir şeyi bulunmayanlara gerçek varlıklı kimseler gibi siyasal seçim yetkisi tanıdığını da buna katmalı. Bunlara karşı çıkanları demokrasinin ortadan kaldırması gerekir. Onun son görevi budur. Demokrasi parti örgütlenmelerini ereklerinden ayırmak isteyen bütün davranışları önleme gereğini duyar. Bağımsızlığın üç can düşmanı ise yoksullar, zenginler, bir de partilerdir.